Pazartesi Öyküleri. Alphonse Daudet. Arthur. Seslendiren Akın Altan. Birkaç yıl önce Champs-Élysées'de Douze Maisons pasajında küçük bir odada oturuyordum. O pek soğuk, pek sessiz, ancak arabayla geçilebilir duygusunu veren büyük kibar caddelerinin ortasına sıkışmış, yitmiş, kıyıda kalmış bir semt köşesi düşünün. Nasıl bir mal sahibi keyfi, nasıl bir eli sıkı ya da yaşlı bir insan kuruntusuyla o güzel mahallenin göbeğinde bu arsalar, bu küflü bahçecikler, dıştan merdivenleri, ipe asılmış çamaşır, tavşan kümesi, sıska kedi ve insana alışkın kargalarla dolu tahta taraçalarıyla bu çarpık, bir katlı evler sürüklenip kalmıştı, bilmiyorum. Burada işçi aileleri, küçük bir geliri olanlar, birkaç sanatçı, nerede ağaç kalmışsa oradan eksik olmazlar. Son olarak da yoksulluk içinde gelip geçen kuşaklarla çirkefleşmiş gibi iğrenç görünüşlü 2-3 pansiyon vardı. Çevrede çepeçevre Champs-Élysées'in görkemi ve gürültüsü, sürekli bir araba akışı, bir koşun ve rahvan ayak tıkırtısı, küt diye kapanan ana giriş kapıları, kemerleri sarsan kaliskalar, sesi kısık piyanolar, mabilin kemanları, açık renk ipek perdeleriyle farklılaşmış camları, üzerinde kollu şamdanların yaldızı ve bahçıvanların az bulunur çiçekleri yükselen yüksek buzlu camlarıyla yuvarlak köşeli, sessiz, büyük konaklardan bir ufuk. Ucunda bir tek sokak feneri bulunan bu karanlık ve daracık Douze Maisons sokağı, çevresindeki güzel dekorun kulisi gibiydi. Bu lüks içinde incik boncuk olarak ne varsa hep buraya sığınmaya gelirdi. Sırmalı kapıcı pantolonları, palyaço mayoları, İngiliz at bakıcıları ve bir sürü cambazhane binicisi, ikiz midillileri ve afişleriyle hipodromun iki küçük at bakıcı yamağı, keçi koşulu arabalar, kuklalar, külah biçiminde bisküvi satan kadınlar, sonra açılır kapanır iskemleler, akordeonlar ve ellerinde sadaka kutularıyla akşamları dönen kör toplulukları. Ben pasajda otururken bu körlerden biri evlenmişti. Onuruna bütün göce görkemli bir klarnet, flüt, akordeon ve laterne konseri dinlemiştik. Konserde değişik ezgileriyle bütün Paris köprülerinin geçit yaptığı görülüyordu. Genellikle pasaj oldukça sessizdi. Bu sokak sürtükleri ancak akşam karanlığında pek yorgun dönüyorlardı. Yalnızca cumartesileri Arthur haftalığını alınca curcuna başlıyordu. Arthur benim komşumdu. Bizim odayla, onun karısıyla birlikte oturduğu pansiyon arasında üstüne tel gerilmiş alçak bir duvardan başka bir şey yoktu. Bu nedenle istemeye istemeye yaşamının benimkine karıştığı oluyordu ve her cumartesi bu işçi ailesinde oynanan o Paris'e özgü korkunç dramı hiçbir ayrıntısını kaçırmadan dinliyordum. Dram hep aynı biçimde başlıyordu. Kadın akşam yemeğini hazırlıyor, çocukları da çevresinde dönüyordu. Bir yandan onlarla tatlı tatlı konuşuyor, bir yandan da iş görüyordu. Saat 7 oluyor, 8 oluyor. Gelen giden yok. Zaman geçtikçe kadıncağızın sesi değişiyor, hıçkırıklı ve sinirli oluyordu. Karnı acıkan, uykusu gelen çocuklar mızmızlanmaya başlıyordu. Adam bir türlü görünmüyordu. Onsuz yemeğe oturuluyordu. Sonra çocuklar yatıp da uykuya dalınca kadın tahta balkona geliyordu. Onun alçak sesle hıçkıra hıçkıra "Ah edepsiz, ah edepsiz!" diye söylendiğini duyuyordum. Evlerine dönen komşular kendisini balkonda görüyorlar, durumuna acıyorlardı. "Siz de gidip yatsanıza, Madame Arthur. Biliyorsunuz ki bugün haftalığını almıştır, erken gelmez." Sonra da öğütler, akıl öğretmeler. Sizin yerinizde olsaydım, bakın neler yapardım. Niçin patronuna yakınmıyorsunuz? Bütün bu acımalar onu bir kat daha ağlatıyordu. Fakat umudunda, beklemekte direniyor, sinirleniyor, kapılar kapanıp da pasaj sessizliğine gömülünce kendisini yalnız sanarak orada dirsekleri balkona dayalı, bütün zihni değişmez bir düşünceye takılmış, yaşamlarının yarısı hep sokakta geçen halkın o sağa sola pek aldırış etmezliğiyle kendi kendine yüksek sesle dert yanıyordu. Kira yine geç kalmıştı. Alacaklılar ekmekçi veresiyeyi kesmişti. Yine parasız dönerse ne yapacaktı? Sonunda geç kalanların ayak seslerine kulak kabartmaktan, saatleri saymaktan bıkıp usanıyor, içeriye giriyordu. Fakat aradan epey zaman geçip de ben artık her şeyin bittiğini sandığımda yanı başımdaki balkonda birisinin öksürdüğünü duyuyordum. Zavallı kadın merakından yine eski yerine gelmiş, o daracık karanlık sokağa baka baka gözünün nurunu tüketiyor ama kendi yoksulluğundan başka bir şey göremiyordu. Saat 1'e 2'ye doğru kimileyin daha geç pasajın ucundan bir şarkı sesi geliyordu. Bu evine dönen Arthur'du. Çoğunlukla yanına birini takmış, ''Gelsene be yahu, gelsene be yahu'larla arkadaşını kapıya kadar sürüklüyordu. Dahası kapının önüne gelince de evde kendisini ne beklediğini bildiği için bir türlü içeriye giremiyor, bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Merdivenden çıkarken uykuya dalan evin sessizliği içinde yankılanan kendi ayak sesi onu vicdan azabı gibi sıkıyordu. Kendi kendine yüksek sesle söyleniyor ve her kapının önünde durarak ''İyi akşamlar Madame Weber, iyi akşamlar Madame Matthew'' diye söyleniyordu. Yanıt verilmezse sövüp saymaya başlıyor, sonunda bütün kapılar, bütün pencereler açılıp tepesine ilençler yağıyordu. Zaten istediği şey de buydu. Sarhoş olunca çekişmeler, kavgalar hoşuna gidiyordu. Hem sonra böylece kızışıyor, tepesi atmış geliyor ve eve dönmek kendisini öyle korkutmuyordu. Hele o dönüş korkunçtu.
''Aç! Ben geldim.''
Kadının taşkınlıkta çıplak ayak seslerini, kibrit çakmalarını ve adamın içeriye girer girmez hep aynı masalı kekelemeye başladığını duyuyordum. İşte efendim arkadaşlar kendisini götürmüş, filanca bilirsin ya, demir yollarında çalışan filanca, kadının dinlediği yoktu. Hani para? Arthur'un sesi.
Kalmadı,
diyordu. Yalan söylüyorsun. Gerçekten de yalan söylüyordu. Dahası meyhanede ağzı kızıştığı zaman bile pazartesi çakıntısını önceden düşünerek hep birkaç para saklardı. İşte kadın haftalığın bu artığını elinden koparmaya çabalıyordu. Arthur çırpınıyor.
''Hepsini şaraba verdim, dedim ya!'' diye bağırıyordu.
Kadın yanıt vermeksizin bütün dargınlığı, bütün sinirliliğiyle adama kıskıvrak yapışıyor, onu tartaklıyor, üstünü başını arıyor, ceplerini karıştırıyordu. Bir süre sonra paranın yere düşüp yuvarlandığını, kadının da bir başarı kahkahasıyla ufaklığın üzerine atıldığını işitiyordum. ''Ah, işte gördün mü?'' Sonra bir sövgü, arkasından da bir sürü pat küt. Artık sarhoş öcünü alıyordu. Bir kez dayak atmaya başladı mı bir türlü sonunu getiremiyordu. O pis kenar mahalle şarabında ne kadar kötülük, kırıp dökücülük varsa hepsi beynine sıçrıyor ve ortaya çıkmak istiyordu. Kadın çığlığı basıyor, karanlık odanın son eşyası da paramparça oluyor, uykularından sıçrayarak uyanan çocuklar korkudan ağlıyorlardı. Pasajda pencereler açılıyor ve herkes birbirine ''Yine Arthur'un marifeti'' diyordu. Kimi zaman kayınbaba, komşu pansiyonda oturan yaşlı bir paçavracı kızının yardımına geliyordu. Ancak Arthur, iş güç sırasında rahatsız edilmemek için kapıyı kilitliyordu. O zaman arada kapı, kayınbabayla damat korkunç bir ağız dalaşına girişiyorlardı. Neler duymuyorduk. Yaşlı adam, ''İki yıl hapiste yatmaktan aklın başına gelmedi mi haydut!'' diye bağırıyordu. Sarhoş da yüksekten atarak ''İki yıl hapiste yatmışsam ne olmuş?'' diyordu. ''Ben hiç olmazsa topluma borcumu ödedim. Sen de borcunu ödemeye bak.'' Onca bu işinde sözü mü olurdu sanki? Evet, çalmıştı. Onlar da kendisini hapse atmışlardı. Artık fit olmuşlardı. Ama yaşlı adam bu konuda yine pek dırdır ederse Arthur artık dayanamayarak kapıyı açıyor, kayınbabanın, kaynananın, komşuların üzerine çullanıyor ve kukla oyunundaki Pulcinella gibi herkesi dayaktan kırıp geçiriyordu. Ama yine kötü bir adam değildi. Çoğunlukla pazarları bu azgınlıkların ertesi günü meyhaneye gidecek parası kalmayan sarhoş artık yatışmış, bütün gününü evde geçiriyordu. Odalardan iskemleler çıkarılıyordu. Madame Weber, Madame Matthew, bütün pansiyon halkı balkona yerleşiyor ve söyleşiye başlıyordu. Arthur'daki inceliği görmeyin. Akşam derslerine giden o örnek işçilerden biri sanırsınız. Konuşurken sesine öyle bir tatlılık, öyle bir hoşluk veriyordu ki sormayın. İşçilerin haklarıyla, anamalcıların baskılarıyla ilgili şuradan buradan toplanmış düşünce kırıntılarıyla söyleme başlıyordu. Geceleyin yediği dayakla yumuşayan zavallı karısı kendisine hayran hayran baka kalıyordu. Hem hayran kalan yalnızca o değildi. Madame Weber de içini çekerek, ''Ah şu Arthur, eğer istese!'' diye mırıldanıyordu. Sonunda kadınlar Arthur'a şarkı söyletiyorlardı. O da De Belenar'ın kırlangıçlarını okuyordu. Ah, yapmacık hıçkırıklarla dolu o boğazdan gelme ses, o aptal işçi duyarlılığı. Katranlı kağıttan çürümüş sundurmanın altında asılı paçavralarla iplerin arasından bir parçacık mavi gökyüzü görülüyor ve kendilerine göre ülküye susamış bütün bu ayak takımı yaşlı gözlerini yukarıya kaldırıyordu. Bütün bunlar Arthur'u bir dahaki cumartesiye haftalığını yiyip karısını dövmekten alıkoymuyordu. Hem sonra bu izbede haftalıklarını yiyip karılarını dövmek için babalarının yaşına gelmeyi bekleyen bir sürü küçük Arthur da vardı. Dünyayı bu sürü yönetecek ha? Öyle olacaksa pasajdaki komşularımın dediği gibi nalet olsun. Son.